Ayrım 3, Sen Kimsin? Çiğdem Anat, sayfa 26. Yıldırım. Yıldırım Almanya'daki randevunda ergenlik yaşında bir defa İstanbul Yüksek Kaldırım'da gördüğü genel evdeki kadınlara hiç benzemeyen fahişelerle karşılaştı. Ayakta durmaktan varisleri çıkmamış, bulgur yemekten kalçaları büyümemiş, sigaradan dişleri sararmamış, kütür kütür mallardı Avrupa'dakiler. Tam da beklediği gibi bisiklete binip jimnastik yapan bacaklar, striptiz kulüplerde podyumdaki borulara dolanmaktan esnekliğini korumuş, etle beslenen kollar kas yapmış, porselen dişler oral hazlar vermeye hazırdı. Her biri Türkiye'de der kapağına boydan boya basılacak güzellikte, genel ev kraliçelerinin gözlerinde okunabilen birbirine benzer acı hikayeleri yakalamak mümkün değildi. Buradaki kadınlara terk edilmiş tek başınalık annelerinden mirastı. Bedenlerini sakınmaları öğretilmemişti. Onları başlık parasıyla berdelle, görücü usulle satan babaları da yoktu. Dünyayı tanımadan birey sayılan, sokaklara bırakılan, para kazanmaları istenen talihsizler de onlar. En güzelleri uluslararası eskortluk yapar, pahalı randevunun mekan tutardı. Kanlarındaki düşük doz uyuşturucunun etkisiyle işlerine konsantre, her gün aldıkları afrodizyakla iştahlı, en zevkli işi yapıyormuşçasına hevesli davranıyorlardı. Onlara ödenecek miktarın yüksekliğinden süre sınırları yoktu. Adamına göre bar muhabbetinde yapabilirlerdi. Jacuzzi'de köpük oyunlarında uzatabilirlerdi, yağlı masaja da başlayabilirlerdi. Yıldırım 2 saat bardan kalkmadı. Yanına 5-6 sarışın esmer kumral aldı. Akıllarına estiği yerden konuşmalarını istedi. Randevuya çalışanları muhabbetçiydi. Soru sormazlar, evlilikten çocuktan bahis açmazlar, kişilik analizlerine girmezlerdi. Genellikle milletine göre erkeklerin tipik özelliklerinden eğlendirerek söz ederler. Ezberledikleri cinsel fantastik fıkraları arzu üzerine sabaha kadar anlatabilirlerdi. Jet set randevularında şampanyaların biri gelsin biri gitsin, güller döktürülsün ucuzluğuna ihtiyaç duyulmazdı. Para fiksti. Yıldırım cep telefonu sessizce ayarlamış, işini, karısını, çocuğunu tamamen unutmuş, kendisini koyvermişti. Hangi durumlara, hangi cümlelere güleceği kodlanıp sabitlenmiş, refleksleri zayıflamıştı. Yüzündeki tebessüm yayıldıkça yayıldı, fahişeler onu elinden tutup geniş mi geniş bir salona götürdü. Enden 4 kişinin, boydan 2 kişinin rahatça sığabileceği saten çarşaflı yatak bir kenarda, 10 kişinin girebileceği jacuzzi salonunun ortasındaydı. Jacuzzi'nin etrafında her çeşit içkinin sıralandığı barın ardında deri aksesuarlı bir erkek barmen, siyah eldivenleriyle diplomat masalarını servis yapacak ciddiyette duruyordu. Müşteriler fahişelerle alt üst olurken bir erkeğin seyretmesini isteyebilirlerdi. Yıldırım ise erkek barmeni odadan çıkardı. Onun yerine beline kamçı dolamış, ayak bileklerine gümüş yılan takılar takmış, boyuna deri kalın kayış geçirmiş, elleri dövmeli bir kadın barmen geçti. Yıldırım onu seyreden barmeni Bahar'a benzetip sanki karısına gününü gösterme çabası varmışçasına tahrik oldu biraz. Jacuzzi'deki 6 fahişenin tahrik edemediği kadar seyredilince uyarıldı. Uyarılması kısa sürdü. Suda bedeni gevşedi. Uykusu geldi. Fahişeler onu kollarından çekerek yatağa sürüklediler. İpek havlularla kuruladılar. Ağzına puro, eline de bir fincan koyu kahve tutuşturdular. Şıkır şıkır su sesi gelen müzik kanalını hafif rock çalan kanala çevirdiler. Yıldırım dirilmişti. Kıvrak bedenler vücudun her kenarında tırnaklarıyla, dudaklarıyla, ayak parmaklarıyla geziniyorlardı. Kendini sırtüstü, kollarını bacaklarını açarak yatağa bıraktı, gözlerini kapattı. Fahişeler onu becerirken o uykuya daldı. Gözünü açtığında rüyası devam ediyor sandı. Odanın ortasındaki masada poker arkadaşlarına yetecek zenginlikte kahvaltı hazırlanmıştı. Saate baktı, öğleye geliyordu, telaşlandı, cep telefonuna baktı, sadece iş yerinden aranmıştı, bir de Almanya'daki ortağının, arkadaşının gecesi nasıl geçmiş mesajı gelmişti. 2-3 lokma atıştırdıktan sonra masajlı duşta biraz uzun kaldı, giyinip çıktı, hiçbir fahişeye rastlamadan. Hesabı zaten peşin ödemişti. Bahar kocasını aramamıştı çünkü onun işten arta kalan zamanda kafasını dinlemek istediğini, sorgudan, sualden uzak, yalnız kalma ihtiyacı duyduğunu sezmişti. Erkekleri bazen kontrolü kaybetmeden rahat bırakmalıydı ki kaçmasınlar. Bahar'ın zekası sezgilerini güçlendirmişti. Yıldırım'ı sıkıştıracağı ya da koy vereceği zamanları doğru ayarlardı. Fazla ilgiden boğduğunu hissettiği an aniden geri çekilir, onu boşluğa düşürür, panikletir, beklediği ilgiyi kazanıverirdi. Alev. Alev Sarp'ın evinde buluşmalarını istedi. Evin mutfağına girip menemen yaptı, şarap açtı. Disiplinli mühendis yine işi gidemedi. Tek soru sormamasına rağmen Alev kocasıyla geçirdiği geceyi özetledi. Gecesi iki eski dostun geçirdiği geceden farksızdı. Aşktan, şehvetten uzak. Sonra uzun bir monolog tutturdu. Kerem'i tanımadan önce yıllarca evli birisinin metresi olmuştu. Gençliğin ilk evresindeki flörtleri saymazsak, o adam başlangıçtı, adı Güney'di. Alev, sokakların en güzel kızı benim edasını yürürken, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri danışmanlık bürosunun önünden defalarca geçmişti. Evleri büroya yakındı. Büronun sahibi sakalına kır düşmüş Güney, penceresinden birkaç defa görmüştü onu. Alev, üniversitede uluslararası ilişkiler okuyor. O tarihte AB alanında az sayıda olan danışmanlık bürosunda çalışmak istiyor. Torpil yapacak tanıdık arıyordu. Gel zaman git zaman Alev gözünü karartıp kendi başına danışmanlık bürosunun kapısını çaldı. Talihe bakın ki derhal işe alındı. Bir zamanlar sarışın, beyaz tenli, açık renk gözlü kızlara açılmayacak kapı yoktu. Alev patronuna benzeyen orta yaşlarda nedense üniversitedeki arkadaşların hissedemediği, fark edemediği derinlikler bulurdu. Patronu Güney gece içkisinden sabahları en az iki fincan Türk kahvesi içerek ayılır. Fincanın birini de laf ola kapatır. Fincan soğuduğunda açar, şöyle bir bakardı. Alev bir ay geçmeden patronum ikimiz için kahve falı açıyor zannına kapıldı. Güney akşam üzerleri fazla içtiği sigaradan yorgun düşer, dışarı çıkıp iki tur atıp hava alırdı. Alev patronun kafa karışıklığını dağıtmak, nefsine hakim olmak, karısına ihanet etmemek için sokaklara çıktığını zannederdi. Aşk hikayesini yazmıştı kafasında. Evli patronun çıkışsızlığını yardım etmeliydi. Duygular bastırılarak öldürülemezdi. Evlilik mahkumiyet değildi. Aşk durdurak bilmezdi vesaire vesaire vesaire. Güney üniversite öğrencisi Saftirin göz süzmelerinden, etrafında sekmelerinden teklif beklediğini fark etmişti tabii. Kız da çok beğeniyordu, ondan günah gitmişti. Bir akşam yemeği davetin 3 yıl sürecek uzun macerasının başlangıcı olduğunu tahmin etseydi, hiç dokunur muydu bu küçük kadına acaba? Neyse uzun hikaye. Alev ağırbaşlı, ciddi patronun boşanmasını boşuna bekledi. Bu sürede Güney'in eşiyle hiç sevişmediği yalanına, her buluşmalarına büyüttükleri zevke kanarak inandı. Seks dergileri alıp dergilerdeki vampların duruşlarını ayna karşısında poz verip taklit ederek büroda gündüz gece farklı şuh bakışlarıyla karşı konulmaz cazibesini tazelemeye çabaladı. Güney bu masumun kadını öğrenmesini izlerken gönlünü de kaptırdı. Kızı sürekli görmek istiyordu büroda. Part-time'dan full-time'a geçerek okula ara verdi Alev. Olgun, güven veren sevgilisi onun yalnız başına ev tutmasını istedi. Geceleri büroda sevişmekten usanmıştı. Şöyle sere serpe uzanacağı yatak arıyordu. Eşiyle yaşadığı evine koşarak gittiği günleri geride bırakmıştı. Komşuların birbirini tanıyıp ilgilenmediği bir semtte, yeni yapılan lüks vagon stili sitede küçük bir daire tuttular. İşte o ev Alev'in gönüllü tuzağa düştüğü mekandı. Bürodan eve koşar adım gelen Alev, her gece müstakbel eşinin gelmesini bekler, haftada 3 gün uğramasıyla yetinir ama 3 günün 7 güne çıkacağı umuduyla arkadaşlarını hiçbir gece eve davet etmez, evden dışarıya adımını atmazdı. Özel gizli ilişkisini anlatabildiği birkaç arkadaş da onu aptalca metreslik yapmakla suçlayarak eleştirdiğinden kimseyle konuşmazdı. Arada sırada öğle vakitlerinden, üniversiteden arkadaşlarıyla büronun en yakındaki kafede buluşur, yaşıtların ses çıkarmadan başına bin bir dert gelmiş, erken çökmüş bir çare durgunluğunda dinler, onların ufak tefek sorunlarıyla ruhunu anlık eyler, kafasını öğrencilerin hafif, önemsiz konularıyla dağıtırdı. Gidebildiği mekanlarda sınırlanmıştı. Güney kimseler görmesin diye ilişkilerinin başlangıcı gittikleri restoranlara, kulüplere de uğramazlardı. Kaçamak yapanlar ilişki uzadıkça sokaklardan, dış mekanlardan korkardı. Yüzlerine bakanları ahlak polisi, ajan, dedektif, dedikodu kumkuması gibi görürlerdi. Hatta sırdaşlar bile gün gelir sırrı açık edebilirlerdi. Perdeleri kapalı evde haftanın birkaç günü sevişerek geçirirlerken televizyon seyretmeye, gazete, dergi okumaya, bazı geceler fazla içkiden sevişemeden sızmaya başladılar. Neşede alevin bitmek bilmez ne zaman boşanacaksın sorularını sabırla geçiştiren Güney usanmış, bu soruyu duymuyor, bir cevap bulmaya uğraşmıyor, genç sevgilisi bağırdığında ağladığında kucaklayıp sakinleştirmeye gayret etmiyor, hemen sıvışıyordu. Alev bir gün bir eve gitmedi. Güney akşamına eve geldiğinde kapının girişinde eşyalarının konulduğunu bir bavulla karşılaştı. Bavulun üzerindeki iki satırlık notta, "Bana yılları borçlusun, hiçbir zaman ödeyemeyeceksin. En büyük pişmanlığım yarım bıraktığım okulum," yazıyordu. Alev 3-5 eşyasını toplayıp evi terk etmişti. Alev üniversiteyi terk ettikten sonra görüşmediği ailesini aramamış, onu bu ilişkisinde yerden yere vuran eski bir kız arkadaşının yanına başka bir şehre bir bavulluk eşyasıyla sığınmıştı. Kız arkadaşı da meyhanede içip içine attığı her şeyi anlatırken yere yığılmış, Kerem karşı masadan yetişip onu hastaneye kaldırmıştı. Serp kendi hikayesini bir başkasının hikayesi gibi anlatan Alev'e şaşırarak bakıp sordu. "Peki şimdi neden kaçıyorsun?" Alev eski günlerin sarsıntısından çıkamamış, soruyu algılayamamıştı. Ağlamaya başladı, koltuktan kalktı. "Kusura bakma, sen iyi birisin," dedi ve evden çıktı. Yıldırım. Yıldırım uçak kalkış saatine kadar Almanya'dan aldığı hediyelerle tıka basa doldurduğu valizi evden içeri adımını atar atmaz açtı. Parasını sakınmazdı, kimseye hesap ödetmezdi, sınırsız kredi kartları harcamalarını kontrol etmezdi ama alışverişe çıkıp hediyeler alması şaşırtıcıydı. Mağazalarda dolaşmaya vakit ayırmış, bahara rengarenk iç çamaşırları dahi seçmişti. Yıldırım erkeklerin manitalarla takıldıklarında ailelerine artan ilgilerini filmlerde izlemişti. Çaktırmasa da filmlerdeki hovarda kahramanlara benzer davranmıyor muydu? Ama garip olan hisleriydi. Onun nezdinde bahar toprak altındaki zümrüt, kabuğu kırılmamış istiridyenin içindeki inci, derin madenlerdeki elmas taşıydı. Yerleri düşürüp kırmaktan çekinerek kucakladı dokunulmamış tecrübesiz karısını. Feleğin çemberinden geçmeyen eşinin masumiyetinin sığlığına bıraktı kollarını. Renksiz sularının berraklığında ferahladı, temiz teninde hinliğinden sıyrıldı, kirlerinden arındı. Aslında bir projeden hedeflediği oranda kazanç elde edemediğinde rakipleri daha riskli atılımlar yapıp onu geçtiğinde, öğretimini daha yıldızlı üniversitelerde tamamlamış, yumruk işlemez göğüs kafesi geliştirmiş kişilerle karşılaştığında, kendini zayıf, eksik, yetersiz bulduğu zamanlarda koşardı yuvasına, sarıp sarmalardı ailesini. Baharın mülkler, kan bağları ve medeni hal dışında her şeyi aşağılayan tavrıyla özgüvenini tazeler, sakinleşirdi. Şimdi ise çocuğunu doğuran kadını değersizleştirdiğini hissederek utanıyor, hediyelere boğarak günah çıkarıyordu. Annesine acımasız davranan, hiç affedemediği babasına benzeyemezdi. Gerçi annesinin başına gelenleri bilmeden önce etek altına saklanan çocuklardan olmamak için her şeyi denemişti. Deneylerinin bittiğine inandığı günde Bahar'la tanıştı. Annesinin onayladığı iyi aile kızıyla evlenmeliydi, evlendi. Bahar iyi hali bir sülalenin çocuğuydu. Sorgu sualle dengeleri bozmayan, her gün yemek pişiren, akşamüstleri ikindilik kurabiyeler hazırlayan, tahsiline rağmen kendini evladına vakfetmiş bir annenin kızıydı. Güzeldi, talibi çoktu, kocasına saklanacak vücudunun değerli parçalarını korumuştu. Üstelik saflığına rağmen uyanık olması gereken yerlerde çok da cingözdü. Yıldırım'la tanıştığı tarihte yeni başladığı işinde kuralları derhal öğrenmiş, yöneticilere yakınlığı olanlara yanaşmış, işle ilgili davetleri kaçırmamış, trendler dışında eski kıyafetler giymemiş, gizli cevherler saklıyormuş edasını bozmamış, müdürlerinin ilgisini üzerine toplamıştı. Yıldırım'la bir iş yemeğinde tanışmışlardı. Bahar yemek süresinde evlenmeyi kafasına koymuştu. Gönül eğlendirmeye, maceralara atılmaya niyeti yoktu. Evlenecek kişiyi bulmuştu, teslim olmak en fazla birkaç aya bakardı. Süre tahmininden uzun sürse de neticede bir yıl sonra evlilik teklif ettirdi ve nikah tarihini hiç geciktirmedi. Evlendikten sonra zengin koca bulan kadınların çizgisini takip etti. Patronun buyruklarından sıkıldı, işini bıraktı. İstediği saatte yoğunlukta çalışabileceği özel marka danışmanlık bürosunu açtı. Yanına koşturacak birkaç eleman aldı. Kısa sürede biraz para kazandı. Tabii Yıldırım'ın soyadı, desteği inkar edilemezdi ama onun dışında birkaç kişi aşka uzak duran bu adamla evlenebilir, el attığı işte tökezlemeden başarıyı yakalayabilirdi. Bahar kocasıyla kendisini yap bozun birbirini tamamlayan parçalarına benzetiyordu. Valizdeki hediyeleri boşaltmaları, iç çamaşırlarla şakalar yapmaları, şaraplarını içip poker gecesindeki konuklarını çekiştirmeleri saatler sürdü. Işıkları kapatarak yattılar. Yıldırım hayalinde bir gece önceki fahişelerle Bahar'ı yatakta sağdan sola çevirerek, alttan üste getirerek aylarca yetecek kadar tatmin etti. Bahar eşinin depara kalkmasına mani arayamayacak bitaplıkta uykuya daldı. Yıldırım güneş doğarken kalktı yataktan, yürüme bandında ter attı, küveti doldurup köpüklerle oynadı. Sinek kaydı tıraştan sonra jilet takım elbisesini giydi, ciladan yeni çıkmış ayakkabıyla çıkamayacağı kapı yokmuşçasına şirketine koştu. Sabah kahvesini getiren sekreterinin dolgun kalçasına ilk defa kaydı gözü. Tuhaf popolara bakmayalı yıllar geçmişti. Gün boyunca iş görüşmesine gelen giden kadınlara gözünün takıldığını fark etti. Biri baseniyle dar eteğinin dikişlerini patlatabilecek dolgunlukta, diğeri bacak bacak üzerine attığında ellerini bacaklarının arasına sıkıştıran çekingenlikte, bir diğeri elbisesinin önündeki yırtmacı kapatmayan cüretkarlıktaydı. İnanamıyordu. Evlendiğinden beri körleşmişti de. Randevunda ameliyat mı edilmişti? Telaşlandı, uyanışına hemen dur demeliydi. Düzenini alt üst edemezdi. Alev akşam yemeğini güveçte türlü pişirken fark ettiği, mutfağa girdiğini, kollarını sıvadığını, soğandan gözlerinin yandığını Kerem aradı. Bu gece yine iş daveti vardı, gecikecekti. Dolaptan tarot kartlarını çıkarttı, mutfak masasına çöktü, Dubai'den gelen konyağı kadehine, çikolataları tabağa doldurdu. Güvecin dibi tutup mutfağa yanık kokusu sarana dek tarot açtı, kapattı, açtı, kapattı. Çocuğunu alıp kendisine kollarını açan Sarp'a kaçmalı mıydı, yoksa sevgisini hemen terk mi etmeliydi? Sarp başkasının yükünü, hele bir de çocuğunu taşıyamazdı ki. Geçmiş zaman hikayelerini bile istemeden dinliyordu. Hikayelerden sıkılıyordu. Çatısını örmüş adam tuğlarını zayıflatacak, kolonlarını sarsacak birini sırf arzusunu yenemiyor diye kucaklar mıydı? Evlilik eksenini uzaktan dahi seyretmeye tahammül edemeyenlerden kapısını açması beklenebilir miydi? Sarp başka kadınlara benzemeye uğraşan, kendilerini terk etmiş ya da bulamamış kadınlarla sevişmekten bıktığını, Alev'in henüz tükenmemiş ruhunu, parçalanmamış bedenini, önünü seri vermesinden etkilendiğini, hatta biraz efsunluğunu anlatmıştı. Tahlillerden uzak, tutkulu ilişki arayan Alev'e boş laflardı bu sözler. Sarp'la sevişmeleri tatsızlaşmadan, ilişkileri Sarp'a sarmadan terk etmeliydi. Üçüncü kadehi bitirirken duvarlarla konuşan sesini kulakları duydu. Ya ben kocamı seviyorum, o da beni sevse, birazcık şehvetle öpse, birazcık ilk yıllardaki tutkusunu hatırlasa, ben dönüp bakar mıyım ona buna? Ağlayarak salondaki koltuğa yığıldı, sızdı. Kerem eve gelince onu yerinden kıpırdatmadan yanaklarını okşadı, yüzünü seyretti. Battaniyeyle üzerini örttü, yatak odasına gitti. Yastığına başını dayadığında Alev'in nasıl değiştiğini düşündü. O tutulamayan kadın gitmiş, ıslak kedi yavrusu gelmişti. Hastanede alkol komasından çıktığında dünya beni değil ben dünyayı döndüreceğim diye bağıran Alev, sen de kimsin başımda dikiliyorsun diye onu hastane odasından kovalamıştı. Erkekleri tanıdım bir daha asla teslim olmam diye doktorlara çıkışıp kolundaki serumları söküp gece yarısı hastanede adeta kaçarken Kerem onu yakalamıştı. Gidecek yer bulamayınca babasının evine sığınan, yalnızlık yenilgisini kabullenip büyüklerine akşam kahvesi pişiren, çeşitli kek börek tarifleri çeşitler katarak kendini eğleyen kadınlardan değildi o. Özgürlük fikrini genetik yapısının parçası doğallığında taşırdı. Uluslararası ilişkiler bölümünü seçerken sınırlara, silahlanmaya, savaşlara dayalı dengeleri değiştireceği iddiasındaydı. Sevdiği erkekle ilişkisinde evlilik dahil hiçbir şeyi engel kabul etmeyecek cüretkarlıktaydı. Alev Güney gibi evli birinin aşk için değil, evlilik kurumunu bütün kurumları yıkacağına inanmıştı. Güney'in sadece karısını kırıp üzmeden ayrılmak için zamana ihtiyaç duyduğunu, yaşadıkları aşkı vicdanı el vermediğinden itiraf edemediğini sanmıştı. Halbuki erkeklerin sevgililerinden heveslerini almak için zamana ihtiyaçları vardı. Boşanmak için değil. O zaman o yaşta nasıl bilebilirdi? Kandırılmıştı. Yanıldığını anladığı gün acısından ölse de sevdiğini terk etmekte bir an bile tereddüt etmemişti. Herkesi terk edebilecek, ellerinden tutulsa da bir gün mutlaka gidecek Alev bugün nasıl değişmişti? Çocuk doğurduktan sonra. Alev de çocuk doğurduktan sonra çok değiştiğini farkındaydı ve şimdi düşünüyordu. Bir çocuk bir insanı ne kadar süre kafeste tutabilirdi? Anne sana bir şey söyleyeceğim, aşkla ilgili beni dinle diyeceği güne kadar mı? Annenin söküp atamayacağı sönmeyecek volkan taşkınındaki çocuk sevgisi, çocuğun başka kızlara aşık olması da diner miydi? Annenin başkalarına devredemediği çocuk sorumluluğu zamanla azalır mıydı? O günün gelmesi ne kadar süre kalmıştı? Alev'in kendisini bağımsız hissedebileceği günler uzak mıydı? Bağımsızlığı istediği zaman her şeyi bırakıp gidebilmesi geçmişte mi kalmıştı? Çocuğu dışındaki hayatı hiç kavrayıp kucaklayamadan yaşlanacak mıydı? Kerem ise sadece çocuk yapmak için evlenmemişti onunla. Kerem anaçlık çemberine sıkıştığını sandığı eşinin adımını sokağa attığından, bağlarını koparmaya başladığından habersiz, kendisini de ardında bırakacağını ihtimal vermekten uzak, Alev'in evden sık sık çıkmasını, arkadaşlarıyla gece gündüz dolaşmasını, eski ruhunu tekrar kazanmasını diliyordu. Kerem, eşinin üniversiteyi yarım bırakmasının, meslek sahibi olamayışının onda açtığı yaraları, gençteki özgürlük bilincinin evden ayrılıp çalışırken geliştiğini ama işi bırakıp evlendikten sonra köreldiğini biliyor, ona uygun bir işi bulup bulamayacağını düşünüyordu. 3. ayrımın sonu, sayfa 36.